Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Osmanlı'da kadın giysilerinden konuşacağız, kıyafetlerinden. Şimdi dönem dizileri yapılıyor. Bu dönem dizilerinde herhalde bu son dönemdekiler biraz daha yaklaşıyor ama eskiden yapılan giysilerin ne kadar dönemi yansıttığında zaman zaman burada konuşurduk. Bir kere tabii Türk giysisi böyle biraz Orta Asya'ya da giderek sonra Anadolu'ya, sonra belki saraya gelerek böyle bir yol izleyelim isterseniz. Türk kadını eskiden nasıl giyinirdi?
Şimdi tabii bununla alakalı vesika fazla olmadığı için yakın zamana kadar filmlerde, dizilerde çok zaman kıyafetler, erkek ve kadın kostümleri hakikati pek aksettirmiyordu. İlk zamanlarda yapılan filmlerde, Türkiye'de siyah beyaz mesela filmlerde ben daha çok orijinaline uygun kostümler görüyordum. Bunun sebebini sonradan anladım. 1940'lı 50'li yıllarda yapılan filmlerde elbette ki o devreyi bilenler hayattaydı. Yani insan, belki o filmi yapanlar bile çocukluklarında bu kıyafetleri görmüşlerdi. Ve bunlar için bunu bulmak daha kolaydı. Ama 50'lerden 60'lardan sonra yapılan filmlerde maalesef kostümlerde ve sosyal hayatta, yani bir Osmanlı ev hayatında, kadın erkek münasebetlerinde, hatta repliklerde, konuşmalarda bile orijinaline uygun olanı bulmak çok zordu. Son zamanlarda bir takım sanat yönetmenliği ön plana çıktı. Avrupa'da biliyorsunuz bu çok mühimdir. Tarihi filmlerde bilhassa filmin en mühim şahsiyetlerden bir tanesi sanat direktörü denilen şahsiyettir. O mekanları, kostümleri, dekorları orijinaline uygun bir şekilde olması için ayarlar. Bu kişiler müteahhıs kişilerdir. Pek çoğu doktora yapmıştır o sahasında. Fikirlerine, bilgilerine müracaat edilen şahsiyetlerdi. Bizde bu çok az. Bizde şimdiye kadar çekilen filmlerde bu pek rastlanmıyordu. Ancak bir Harem Suare filmi çevrilmişti. Hı hı. O zaman gündeme geldi bu. Ciddi bir sanat direktörlüğü yardımı aldılar. Ve Sultan Hamid Haremi'ni olabildiğince aslına uygun bir şekilde gerek mekanlar gerek kostümlerle aksettirmeye muvaffak oldular. Bu zor bir şey elbette. Bunun için elimizde bir takım minyatürler var. Bu minyatürler de yeni yeni gün yüzüne çıkıyor. Yabancı seyyahların çizimleri var. Bunlar tabii çoğu zaman hakikati aksettirmiyor. Çünkü yabancı seyyahların bir Osmanlı hanımını görmeleri mümkün değil. Ancak kendilerine anlatıldığı şekilde yapabilirler. Hayal ettiği şekilde yaparlar. Bazı ressamlar hiç bu kadar da zahmet etmiyorlar. Kendi memleketlerindeki kadın modasının olduğu gibi Şark dünyasındaki kadını aksettiriyorlar. Bir Hürrem Sultan resmi var mesela. Tamamen sanki İngiltere'de, Fransa'da yaşayan bir hanım gibi.
O başındaki şapka değil mi? Taç.
Taçla, efendim, kıyafetleriyle bu biraz gülünç oluyor tabii. Şimdi şöyle bir durum var. Osmanlı kıyafet geleneği Tanzimat devrine kadar karakteristiğini muhafaza etmiştir. Tanzimat'tan sonra, bilhassa Sultan Aziz'den itibaren, Sultan Aziz'den sonra yavaş yavaş Avrupa ile temasın artması sebebiyle gerek halk arasında gerek sarayda alafranga kıyafetler moda olmuştur. Paris'ten mecmualar getiriliyor. Fransa bilen cariyeler veya kişilere tercüme ettiriliyor. Kadınlar artık o kıyafeti giyiyor. Ama hala eski kıyafeti muhafaza edenler var. Mesela derler ki Sultan Hamit'in hanımlarından işte Bedir Felek Kadın Efendi vefatına kadar o Sultan Aziz devri kıyafetini muhafaza etmiştir. Hiç değiştirmemiştir. Sarayda eskiler bu kıyafeti giyiyor. Adile Sultan mesela saraya gelirdi diyor Ayşe Sultan eski usul kıyafetiyle. Hiçbir zaman...
Ne fark var arasında?
Şöyle bir fark var. Eski usul kıyafetle alafranga kıyafetler zaten az çok biliniyor. İnşallah insanlar şu anda...
Dar kollu, uzun yere kadar...
Uzun yere kadar tuvalet, devreye göre dantellerle, payetlerle, pullarla süslenmiştir Avrupa'yı kıyafet. Dekoltesi vardır veya yoktur. Saç modelleri ise her zaman modaya göre değişmekle beraber, mesela Sultan Hamit devrini tasvir ederseniz uzun saçın etrafta toplanmasıyla, tepede toplanmasıyla yapılan bir saç modeli vardır. Saçlarda çiçekler vardır, taçlar vardır. Bu Osmanlı kıyafetinde hiçbirisi yoktur. Bir kere Osmanlı kadın kıyafeti yine uzundur. Mesela Sultan Mahmut devri kıyafeti, yani Ayşe Sultan'ın tasvir ettiği kıyafet. Üç etek var. Arkada yekpare bir etek. Yerlere kadar, hatta yeri süpürüyor. Giyen kişinin sosyal statüsünü aksettirecek şekilde.
Ne kadar uzunsa o kadar...
Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Önde üç etek dediğimiz zaman iki parçası öndedir.
Uzun bir yelek gibi düşünmeyin. Yanları yırtmaçlı, yanları uzun bir yelek.
Ve önü yırtmaçlı, arkası düz, önü yırtmaçlı bir yelek. Otururken kalkarken bu önler umumiyetle bel kuşağının içine sokulur. Önde kabarık bir dizlere kadar gelen bir etek düşünün. Kabarık bir etek.
Toplandığı zaman.
Arka fazla toplanmaz. İçte düşük ağlı bol şalvar giyilir. Kadın kıyafetinden bahsediyorum.
Şalvar. Ayrıca bir elbise yok işte.
Yok, ayrıca bir elbise şalvar. Yok. Bazı hanımlar bu üç eteğin altına içlik denilen, yine üç eteğe benzeyen ince kumaştan bir elbise giyerler. Yani bir üç etek içe giyerler. Kolsuzdur bu. Yelek Hı-hı. gibidir. Üzerine kollu bir üç etek giyerler.
Yani bir asıl elbise
üsttekidir. Üsttekidir. Alttaki içlik herkes giymez mevsime göre. Bunlar ve belde mutlaka kuşak. Bu kuşak kumaştan, kıymetli kumaşlardan olur. Trablus kuşağı, İbrişim kuşak. Bunların üzerinde bazen kıymetli madenlerle süslenmiş kemer olabilir. Altın, ekseri gümüş kemer olabilir. Bu kemer üzerinde inciler veya başka kıymetli taşlarla süslenmiş olabilir. Savatlı olabilir, yani gümüş işlemesi olabilir. Başta ev kıyafetini söylüyorum. Saçlar mutlaka uzun. Kısa saç hiç vaki değildir. Yani bir Türk kadınında kısa saç asla olmaz. Doğduğundan itibaren kadınlar saçlarını uzatırlar. Bazısı yere kadar, bazısı beline kadar. Bazısı uçtan alır ama hep gene saçlar uzundur. Bu saçlar çeşitli şekillerde toplanır. Bir Avrupa'yı bir şekilde toplanır ama tepede değil. Çünkü tepede toplama şark geleneğinde yoktur. Yanlarda toplanır, ensede toplanır. Şöyle enseye bir parça akıtılarak toplanır. Veya
tek
hiç toplanmaz.
Tek tarafa bırakılır.
Veya hiç toplanmaz, örülür. Kalın örgü veya ince örgüler yapılıp arkaya sarkıtılır. Ekseri rastlanan budur.
İki örgüden mi bahsediyorsunuz?
İki örgü olabilir. Tek büyük kalın bir örgü olabilir. Birkaç örgü
saraydaki
olabilir.
Saraydaki kadınların saçı böyledir.
Bunların aralarına ibrişimlerden, ipekten dokunmuş hususi ipliklerden renk renk iplikler geçirilir. Veya zenginse örerken iplikler geçirir. Veya inci, süslü, kıymetli taşlardan kordonlar geçirilir. Yani saç tuvaleti bir hayli zahmetlidir ve bir hayli zaman alır. Kadınlar saçlarını mutlaka boyarlar. Ak saçlı kadına rastlanmaz. Çünkü Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Gayrimüslimler saçlarını boyamazlar. Siz boyayınız. Onlara muhalefet olsun diye. Hatta ben bir yaşlı kadından işitmiştim. Saçlarını boyardı. Pek de ihtimal vermiyorsunuz. Yaşlı bir kadın elleri titriyor, ayakta duramıyor. Yavrum saçımı boyamayayım da Ermeni dudaları gibi gezeyim mi derdi. Anlardım ki ben gayrimüslimlerin saçlarını boyamıyorlar. Onlar boyamadığı için bunlar böyle bir adet. Belki de şuursuzca bu adet olmuş. Kadınlar saçlarını, bu enteresan gelmişti bana. Yani saç boyamak ki bir bayağı bir tuvaletine itina etme alametidir. Yaşlı kadınların bile saçlarını boyaması eski Osmanlılar'da daha fazla, çok yaygın.
Kına gibi vesaire bitkiler.
Hususi boyalar var. Kınaya katılan ceviz kabuğu ve başka boyalarla açık veya koyu tene uygun saç modelleri, boyaları yapılıyor. Evde saçta mutlaka hotoz denilen bir başlık var. Bu hotoz, bu kadınlar hani yemeğini bağlıyorlar başlarına, arkadan böyle bağlıyorlar saç altında. Ona benzer.
Taç gibi.
Hafif devrik, saçın bir tarafında durur. Saçın tamamını elbette ki örtmez. Ama başın bir hayli kısmını örter.
Bu sert bir şey değil. Fes gibi vesaire
bu,
bir şey mi?
Bu erkeklerin bugün taktığı namaz takkeleri gibi olabilir. Tabii o kadar ince değildir. Kadifeden olabilir. Çuhadan olabilir. Pamuklu kumaştan olabilir. İpekli kumaştan olabilir. Hususi yapılır bunlar. Çok yumuşak değil başörtü gibi. Ama erkeklerin fesi gibi de sert değil. Yani evde devamlı takılabilecek bir başlıktır. Avrupa'daki bazı kadın şapkaları, bazıları ama hepsi değil, bu hotozlara benziyor. Küçük kep gibi veya böyle hafif öne doğru üçgen gelen şapkalar var. Onlar bu hotozlara benziyor.
Şimdi mesela bazı ülkelerin askeri şapkaları.
Evet, onlara benziyor. Biraz daha onlara benziyor. Ama tabii çok süslüdür. Yani kumaşı bir kere mutlaka süslü kadifeden, brokardan olur. Kenarında inciler, kıymetli taşlarla işlenmiş olur. Hotoz saray kadınlarının hiç vazgeçemediği bir kıyafettir. Hatta alafranga elbise giyenler bile Sultanahmet devrinden itibaren yine başlarında hotoz almışlardır. Evet, evde kadının başını örtmesi mecburi değildir. İslamiyet'te biliyorsunuz bir tesettür mecburiyeti var. Ama burada evde kadının omuzlarını, kollarını, başını örtmesi mecburiyeti yok. Çünkü kocası vardır, çocukları vardır, mahremleri vardır. Onun için bu dizilerdeki bu dekolteleri falan çok yadırgamamak lazım. Ama tabii burada şu da var. Osmanlı kadını hiçbir zaman harem dışına böyle çıkmaz. Harem dışına ferace giyerek çıkar. Dış kıyafet feracedir. Ferace nedir? Ferace bugünkü manto ve başörtüsüne benzeyen bir kıyafet. Bugünkü mantolardan farkı ne? Kumaşı biraz farklı. Brokardan olabilir, koyu renk olur. Yaşlılar koyu renk giyerler, siyah lacivert. Nuare olabilir, kendinden desenli, düz olabilir. Gençler biraz daha bordo, lacivert gibi renklere kaçabilir. Daha gençler tişe rengi turkuaz bile giyebilirler. O kadarına göz yumulur. Çubuklu, çizgili olabilir. Buna mahrama da derler ama ekseri ferace ismiyle bilinir. Kadının giydiği bir pardösü. Bu yere kadar uzanır ama yerlerde sürüklenmez. Çünkü o kadın dışarı çıkarken de o elbisesinin kuyruğunu zaten beline sıkıştırmıştır.
Yani dışarı sarkan bir şey yok.
Yoktur.
Ve hijyen açısından da, temizlik
tabii,
açısından.
Elbette. Ondan sonra bu ferace biraz boldur. Önden düğmelidir. Bazen bele kadar düğmelidir. Belden aşağısı düzdür. Aşağıda bir pile kaşe vardır. Rahat yürümeyi temin eder. Böyle şey gibi, kazak gibi giyilir yani o önden yarı düğmeli olanlar. Yere kadar düğmeli olanlar da vardır. Düğmeler mutlaka kumaştan olur. Yani kendi
basılmış
kumaşından
düğme
olur. Evet, basılmış düğme olur. Yakası oyuk olur feracelerin. Yani böyle boyuna kadar çıkmaz. Oyuk olur. Ve dışarıya bir erkek pardösü yakası gibi devrik kısımları olur. Bazen kısa bir pelerini olur. Umumiyetle pelerinlidirler.
Evet, göğüs hizasında biten.
Evet, bir pelerini olur. Pelerin kendi kumaşındandır. Bazen başka kumaştan olduğu da vakittir ama ekseri kendi kumaşı. Buna biz ferace diyoruz. Ferace çok eski bir Türk kıyafetidir. Yani Osman Gazi'nin hanımları da bunu giyiyordu. Sultan Abdülhamit'in, Sultan Vahidettin hanımı da bunu giyiyordu. Ferace çok yaygın bir çarşaf değil, ferace. Çok yaygın. Anadolu'da hala Bursa, Bilecik gibi yerlerde, yani en eski Türk yerleşimlerin olunduğu yerlerde kadınlar hala bu feraceyi giyerler ama daha basit, daha sade olanını giyerler. Başa.
Bunların üzerine de işlemeler olur mu?
Hayır, işleme olmaz.
Yani
ama,
pullar,
hayır,
boncuklar,
hayır,
değil ama kendi kumaşından işlemeler.
Tabii iç kumaşlardan bahsetmedik. İç elbiselerdeki kumaşlar kadifeden tutun da çuha, kutumu, ya kutumu pamuklu kumaştır. Parlak olur. Dışı Faulkner ekibinin giydiği. İçi tüylüdür. Dışı düz parlak olur. Ama pamukludan olur. Ona kutumu derler. Aslında kutnidir. Canfes ipekli. Atlas yine ipekli. Brokar yani. Bunlardan elbiseler yapılır. Dış elbiselerini söylüyorum. Bunlar mutlaka Türk motifleriyle süslüdür. Damask olabilir, şal deseni olabilir, çiçek motifi olabilir. Hatta o zaman erkek kıyafetlerinde bile çiçek motifli gömlekler ve kaftanlar vardır.
Şal deseni
kaftanlar vardır. Brokar, damask kaftanlar çok, lale motifli çok yaygındır. Yani erkeklerde de aynı şey caridir. Canlı renkler ve enteresan kontrast renkler. Çok da öyle renklerin birbirine uyumu aranmaz kadın elbiselerinde. Ve çok ihtişamlı bir kadın kıyafeti. Bu da tasvir
kat
ediyoruz.
Kat kat. İnce kumaşlar.
İnce kumaşlar.
Her birinde ağır işlemeler.
Ayrı işlemeler. Ha, bu işlemelerde mesela Avrupalılar gibi dantel, payet çok fazla yoktur. Kollar kısadır, uzun değildir ve alta doğru genişler. Yani turvakar derler. Hı-hı. Bazen uzun olur, uzun bile olsa geniştir. Namaz kılarken kadınlar o kolu bükerek, dolayarak sıkıştırırlar açılmasın
böylece
diye.
Böylece uzun kollu olur.
Uzun kollu olur ama namaz dışında onu açarlar. O bir rahatlık ve hava almalarını temin eder hanımların.
Ve tabii çok şık bir görüntü.
Çok şık görünür. O kolun böyle sarkması çok şık bir görüntü hasıl eder. Boyun kapalı değildir. Elbiselerin hepsi yakasızdır. İç gömleklerinin, içliklerin, içine mintan giyer kadın fanile olarak. Bunlar ketenden umumiyetle yapılır. Yani bugünkü iç çamaşırı düğmelidir önleri. O da yuvarlak yakadır, oyuktur. Yakası yoktur. Hele devrik yakası hiç yoktur. Zaten devrik yakalı gömlekleri frenk gömleği demek adettir. Başa giyilen kıyafet, başa işte o hotoz yerine bu sefer dışa çıkan kadınlar bugün erkeklerin giydiği o namaz takkelerinin kumaşlarını düşünün. Onlardan giyerler. Umumiyetle beyaz. Onun üzerine bir başörtü alırlar, yeldirme. Ve yüzlerini örten bir tül, maşlahla dışarı çıkarlar. Bugün başörtülü mantolu kadınların, ama eski kadınların yani yeni moda olanların değil, bu ferace ve maşlaha çok benzetiyorum ben. Yani ananevi kıyafettir bu. Çarşaf biliyorsunuz sonradan gelmiştir. Suriye menşelidir. Ama İstanbul'da yayılması Rumeli muhaciretinden sonra olmuştur. Çarşaf inanılmaz bir şekilde revaç ve rağbet bulmuştur. Çünkü çok pratik, çok ucuz bir kumaştır.
Şimdiki renklerin denilir, siyahdır.
Ama başka renklerde çarşaflar da vardır. Fişne çürüğü çarşaf vardır, lacivert çarşaf vardır, gece mavisi çarşaf vardır. Yani
bu renklerin bir anlamı var mıdır genel anlamda? Mesela işte pembe giydiysen bir mesaj verirsin de işte mesela genç açık renk giyer de yaşlı koyu renk giyer.
Sonra gelenler ve romancılar bunların her birinin birer manası olduğunu söylüyor ama giyenleri düşündüğümüz zaman pek de manalı olmadığı neticesi ortaya çıkıyor. Ama mutlaka giyenler bir mana vermiştir. Biliyorsunuz renklerin her birinin bir manası vardır. Karşı tarafa vermek istediği bir mesaj vardır. Ama umumiyetle çok açık renk ve ihtişamlı çarşaflar dışarıda dikkat çektiği için zabıta tarafından da takip edilir ve cemiyet tarafından da hoş görünmez. Hele giyen genç ve orta yaşlı bir kadınsa. Ama çocuklar için, gençler için biliyorsunuz 12 yaşında fereceye veya çarşafa girerdi eskiden Osmanlı kızları ve bunun için bir merasim yaparlardı. Aynı erkeklerin sünneti gibi milleti çağırırlar, mevlüt okuturlar, yemek verirler. Akşamları eğlenceler olur. Çünkü kız çarşafa girmiştir. Zor bir şeydir malum çarşafa girmek. Onu ona hoş gösterirler. Yani bir mektebe başlamak da böyledir. Çocukların mektebe başlaması büyük bir eğlenceyle olur. Çünkü çocuk nereye nasıl gittiğini farkında bile olmaz. Onun gibidir. Bu çarşaf adeti Sultanahmet'ten çok sonra adet olmuştur pratikliği sebebiyle ama saray yine ferecede ısrar etmiştir. Hatta her saraya giden her Osmanlı hanımının sarayda giymek üzere bir ferecesi vardır. Ayakkabı mühim. Kadınlar çok zarif ayakkabılar giyerler. Bu ayakkabılar elbiselerin kumaşından hususi olarak yaptırılır.
Herkes elbisenin, için mi böyle saray için?
Zenginler için. Herkesin ayakkabısının elbisesinin bir ayakkabısı vardır. Onun kumaşından yapılmıştır. İnce. Bunlar terlik şeklinde olabilir. Arkası çok hafif konçlu da olabilir. Bunların üzerinde taş işlemeleri, kıymetli taş işlemeleri, sırma işlemeler de olabilir.
Ne enteresan. Şimdi insanların parmağına takmaya kıymetli taşı yokken
ayağına takarlar. Zenginlik var o zaman, bir bolluk var. Dışarı çıkarken kadınlar bugünkü botlara benzeyen mestler giyerler. Onlar belki bunlar kadar zarif değildir. Çeşitli renklerdendir. Topuklu değildir. Sonradan topuklu botlar da çıkmıştır Avrupa'yı. Bunlarla dışarıda
şimdi
gezerler.
Şimdi bizim sokakta giydiğimiz botlara benziyor.
Botlara benzeyen ayakkabılar. Yaz kış bunlarla kadınlar dışarıya çıkarlar.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.